Peygamberimizin hayatı.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Çok aziz ve muhterem kardeşlerim, Peygamberimizin hayatına dair bir programda daha birlikteyiz. Allah'ın rahmeti, bereketi, selam ve selameti, inayeti hepimizin, hepinizin üzerine olsun. Rabbimiz memleketimizin şu zor günlerinde askerimize, devletimize, milletimize güç ve kudret versin. Yeryüzünde iyiliğin ve güzelliğin yayılması için bizleri hadim eylesin. Kusur ve günahlarımızı, bizleri, anne ve babamızı ve âbâ ve ecdadımızı bağışlasın. Günahlarımız nedeniyle bizleri cezalandırmasın Rabbimiz. Bu dua ve niyazdan sonra Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ilk vahyi alışından 3 yıl geçmiş. En yakınından başlayarak Hatice validemizi, Zeynep validemizi, Ümmü Gülsüm validemizi henüz çocuk yaşındayken Fatıma annemizi müminler halkasında Peygamberimizle birlikte görmüştük. Müslümanların sayısı Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e وَاَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْاَقْرَب۪ينَ en yakınından başlayarak akrabalarını ve yakınlarını uyar emri gelinceye kadar Hazreti Ali'yi, Hazreti Ebu Bekir'i, Hazreti Osman'ı ve daha nice genç Müslümanları İslam halkasının içerisinde görüyoruz. Sayıları tam 34 kişiydi. Ve bir gün Rabbimiz artık Peygamberimize yeni bir sorumluluk, yeni bir görev yüklüyor. Davet yeni bir aşamaya geçiyor ve Allah Resulü'nün yükü daha da ağırlaşıyordu. Fasta bima tu'mar ve a'rid anil müşrikîn. Sen sana buyurulanı açıkça duyur. Müşriklere aldırış etme deniyordu. Ve enzir aşiretekel akrabîn. Yakın akrabanı da uyar deniyordu. Ve Peygamberimiz yakınlarını davet ediyordu. Kabilesinden insanları davet ediyordu. Amcalarını davet ediyordu ve onları İslam davetiyle buluşturuyordu. Ebu Leheb yine ateşin babası Ebu Leheb yapacağını yapıyor. Peygamberimiz sözünü söylemeden insanların dağılmasına sebebiyet veriyordu. Nihayet Peygamberimiz bir defasında daha akrabasından olanları davet etti. Onlara kendisinin bir elçi olduğundan bahsetti. Hayattan bahsetti. Ölümden bahsetti. Dirilişten bahsetti. Hesaba çekileceğimizden bahsetti. İyiliklerin karşılığında iyilik, kötülüklerin karşılığında ceza göreceksiniz dedi. cennet ve cehennem de ebedidir dedi. Ve ey akrabalarım, ilk davetim sizedir dedi. Davet başlamıştı. Zorlu yokuş başlamıştı, zor yolculuk başlamıştı ve Peygamberimiz risalet vazifesiyle birlikte 5 görevi üzerine almıştı. Kur'an'ı tebyin ve tatbik ediyordu. Kur'an'ın emirlerini insanlara açıklıyor ve onlara duyuruyordu. Daha önceki sohbetlerimizde ifade ettiğimiz bu tilavet vazifesiyle bu görevi yapıyordu. Kur'an'ı insanlara okuyordu, Kur'an'ın mesajını insanlara açıklıyordu ve Kur'an'ın o mesajını bir uygulama olarak kendi bedeninde, kendi ruhunda, kendi yaşayışında ortaya koyuyor ve üsve-i hasene dediğimiz güzel örneklikle insanların hayran kaldığı, insanların yanında bulunmaktan olur duyduğu, Müslümanların kendisine tabi olmakla şeref bulduğu bir daveti, bir mesajı insanlara duyuruyordu. Peygamberimiz tebyin ve tatbik ediyordu. Peygamberimiz tebliğ ediyordu. İslam'ı tebliğ ediyordu. Tevhidi davet ediyordu. Tevhidi duyuruyordu. Tevhidi yeniden hatırlamaya ve anlamaya ihtiyacımız var değerli kardeşlerim. Tevhid, yeryüzünde sadece Allah'a kul olmak, başkalarına kulluğu reddetmek ve başkalarını kendimize kul etmek iddiasından vazgeçmek anlamına geliyordu. Nefisleri ilahlaşmış olan insanlar Peygamberimizin bu davetinden rahatsız oluyorlardı. Peygamberimiz tebliğ ediyordu. Tevhidi tebliğ ediyordu. Tevhidi duyuruyordu. Nefisleri ilahlaşmış olanların bu ilahlık iddiasından vazgeçip İnsanları kendilerine kul ve köle yapma iddialarından vazgeçip insanlarla kardeş olduklarının şuuruna varmalarını istiyordu. Köle ile efendiyi aynı çizgiye taşıyordu Peygamberimiz. Fakir ile zengini aynı çizgiye taşıyordu. Kadın ve erkeği aynı çizgiye taşıyordu. Kız çocuğuyla erkek çocuğunu aynı çizgiye taşıyordu. Ve bir lütfu ilahi olarak Rabbimiz Peygamberimizin bütün evlatlarını kız evladı olarak lütfediyordu. O bize örnek oluyordu. Kız çocuğunun kıymetini o öğretiyordu insanlara. Ve diyordu ki iki kızını, üç kızını edebi ve ahlakıyla yetiştirene cennet vardır diyordu. Peygamberimiz tebliğ ediyordu. Peygamberimiz davet ediyordu. İslam'a davet ediyordu. Kurtuluşa davet ediyordu. Kölelerin kölelikten kurtulmasını vaat ediyordu. Zayıfların ezilmekten kurtulmasını vaat ediyordu. Çocukların, yetimlerin, gariplerin, öksüzlerin izzet ve şerefini yeniden onlara hediye ediyordu. Peygamberimiz talim yapıyordu. Peygamberimiz kitabı talim ediyordu, öğretiyordu. Peygamberimiz hikmeti öğretiyordu ve bütün bu basamaklardan sonra insanları tezkiyeye, arınmaya, gönüllerindeki o kibirden, ilahlık iddiasından, insanları köleleştirme sevdasından, insanların zayıflıklarından yararlanma sevdasından, fırsatçılıktan, fırsat kollamaktan kurtulup, zayıfın elinden tutmaya, fakirin elinden tutmaya, kölenin elinden tutmaya, bütün insanlara merhamet ve şefkat göstermeye, kalbimizi, kalplerimizi ve kalpleri ısındırıyor ve alıştırıyordu. Tabii ki insanları sömürmeye alışmış, insanların zayıflıklarından hayatını inşa etmiş ve hayatını kölelerin ezilmesine, fakirlerin ezilmesine, zayıfların köleleştirilmesine adamış ve hayatını onların sırtından kazanmış olan insanların Peygamberimizin davetinden rahatsız olduklarını görüyoruz. Peygamberimizin bu daveti karşısında öncelikle müşrikler bir müddet acaba Muhammed ne diyor diye durup dinlemeye ve mesajı anlamaya çalışmışlardı. Mesajın ağırlığını, mesajın değiştiren ve dönüştüren özelliğini fark ettikleri zaman ise yavaş yavaş homurdanmaya, Peygamberimize karşı tepki göstermeye başlamışlardı. Putlara ve putperestlere dair İslam'ın ve Kur'an'ın emirleri geldikçe onların boş işler olduğunu ve onların hepsinin ateşte olduğunu Yüce Rabbimiz beyan buyurunca ve bu hakikat Peygamberimizin dilinden insanlara duyurulmaya başlayınca davete tepki de çok gecikmemişti. Putperestlik onların geleneği ve adeti olmuştu. Onların atalarının dini olmuştu. Ve yanlışta ısrar ediyorlardı. Rabbimiz Kur'an-ı Azimuşşan'da putperestliğin anlamsızlığını ve putperestlik üzerinden insanların duygularının sömürülmesinin şirk olduğunu beyan ettikçe, ahiret inancını insanlara duyurdukça, ahlaki algılarındaki zayıflıkları dile getirdikçe, onların kötü alışkanlıklarını reddettikçe, yalan söylemelerine müdahale ettikçe, kibirlerini ayaklarının altına aldıkça, içkiye hayır, kumara hayır, zinaya hayır dedikçe, bunlara müptela olmuş, bunları hayatının parçası haline getirmiş olanlar rahatsız oluyorlardı. Onların, müşriklerin üstünlük ölçüleri adeta yerle bir oluyordu. Putperestliğin yerine, yalan söylemenin yerine, hayatı yalnızca dünyadan anlama ve dünyalık olarak görme yerine, kibir yerine, içki yerine, kumar yerine, zina yerine bir değer inşa ediliyordu. Yeni bir kavram hayata giriyordu. İnsanların ölçülük ölçüsü, üstünlük değeri ve üstünlüğünün ölçüsü artık takva oluyordu. İnsana hürmetin, insana değer vermenin, insana insan olarak insanlığını değerli hale getirmenin adı oluyordu takva. Allah'ın hatırına Allah'ın yarattığı her şey değerli oluyor. Zayıfla güçlü, fakirle zengin, efendiyle köle bir çizgide buluşuyor. Takvalı olan köle efendinin üzerine çıkıyordu. Bu ölçüler cahiliye toplumunda hazmedilemezdi. Bu ölçüler cahiliye toplumunun kabullenebileceği şeyler değildi. O nedenden olsa gerek müşrikler Peygamberimize karşı bir haset ve bir kin geliştirmişler ve Peygamberimize o gözle bakmaya başlamışlardı. Bunlar müşriklerin İslam davetine kendi inançları açısından bakışını yansıtıyordu. Bir de onların hayatlarında değer haline getirmiş oldukları çıkarları, siyasetleri vardı ki Peygamberimizin getirdiği davetin onların siyasetini alt üst ettiklerini fark ediyorlardı. Hatta kabilecilik anlayışları, onların basit sıradan algı ve anlayışları getirilen davetin anlamını kavramalarına mani oluyordu. Ebu Cehil'in sözünü hatırlatmak isterim değerli kardeşlerim. Ebu Cehil, Peygamberimizin davetini işittiği zaman şöyle demişti. Bizler Abdümenaf soyu ile şan ve şeref konusunda hep yarışıp durduk. Onlar yemek yedirdiler, biz de yedirdik. Onlar çeşitli görevler üstlendiler, fedakarlıklar yaptılar. Biz de görevler yaptık, fedakarlıklar yaptık. Onlar verdi, iyilik etti. Biz de verdik, iyilik ettik. Develer üzerinde karşılıklı diz çöküp yarışanlar gibi onlarla yarışıp durduk. Şimdi onlar gökten kendisine vahiy gelen bir peygamberimiz var diyorlar. Biz bunu nasıl kabul ederiz? Onların bu çıkışlarına nasıl bir karşılık veririz? Vallahi biz ona asla inanmayacağız. Onu asla tasdik etmeyeceğiz. Yapabileceğimiz tek şey budur. Abdümenaf soyuna itaat etmeyeceğiz. Gözünü kabilecilik, gözünü ırkçılık bürümüş olan Ebu Cehil, Peygamberimizin davetini ancak kendi sığ düşüncesinden görebiliyordu. Ona göre Peygamberimizin daveti Haşimoğullarının bir davetiydi. O, Peygamberimizin tevhid akidesini öfkesine kurban etmişti. O, İslam'ın barışını hasedine kurban etmişti. O, İslam'ın hayat veren, ab-ı hayat olan kutlu mesajını kıskançlığının kurbanı etmişti. Velid bin Muğire vardı. O da tıpkı Ebu Cehil gibiydi. O da Peygamberimizin ailesini ve kabilesini hesaba kattığı zaman peygamberlik niçin Muhammed'e gelsin ki diyordu. Vahiy gelmeye başlayınca Mekkeli müşriklerin vahyin Hazreti Muhammed'e değil Mekke'nin ve Taif'in zenginlerinden birine indirilmesi gerektiğini ve onların iki kişiden biri olarak tanıdıkları bir kimseye Urve'ye gelmesi gerektiğini ifade ediyorlardı. Kur'an-ı Kerim'de Zuhruf suresinde bu Kur'an iki şehirden bir büyük adama indirilse olmaz mıydı demişlerdi. Velid bin Muğire bu konuda bir tavır koymuş ve şunları söylemişti. Kureyş'in büyüğü ve efendisi olan ben yahut Sakif kabilesinin ulusu olan, büyüğü olan Ebu Amr İbni Umeyr es-Sakafi dururken Kur'an Muhammed'e mi inecek diyorlardı. Onların da ölçüsü zenginlik idi. Onların da ölçüsü güç idi. Onların da ölçüsü dünya idi. Rabbimiz onlara karşı adeta bir yumruk vururcasına masaya yine Zuhruf suresinin 32. ayet kerimesinde şöyle buyurmuştu. Rabbinin rahmetini onlar mı paylaştırıyorlar? Halbuki dünya hayatında onların geçimliklerini, maişetlerini de aralarında biz veriyoruz, biz paylaştırıyoruz buyurmuşlardır Rabbimiz. Değerli kardeşlerim, İslam getirdiği mesajla o coğrafyanın toplum algısını yerle bir ediyordu. Fakir algısını yerle bir ediyordu. Köle algısını yerle bir ediyordu. Çocuk algısını yerle bir ediyordu. Kız çocuğu algısını yerle bir ediyordu. Köle algısını yerle bir ediyordu. Dünya algısını yerle bir ediyordu. Ve onlara yeni bir dünya algısı ve bu dünya algısını anlamlı hale getiren bir ahiret algısı öneriyordu. Onların kibrine, onların birbirleriyle kibir yarışına dur diyordu. Onların kinini ve hasedini ortadan kaldırıyordu. Mekke'nin birbiriyle en geçimsiz insanlarını iman potasında buluşturuyor. Onları birbirlerine rahmet, merhamet ve şefkat duygusuyla bir arada buluşmalarını, bir araya gelmelerini temin ediyor. Değerli kardeşlerim, Mekkeliler peygamberimize bu tepkiyi ortaya koyduktan sonra peygamberimizle bazı uzlaşma, çaba ve gayretleri içerisine girmişlerdi. Halbuki inancın uzlaşması olabilir miydi? Bir yıl sen bizim putlarımıza tap, bir yıl biz senin yaratıcına tapalım diyorlardı. Ve bu konuda öylesine ısrarcı olmuşlardı ki Rabbimiz özel bir ayet indirmişti. Özel bir sure indirmişti. Kul ya eyyuhel kafirun. De ki ey inankörler. De ki ey inkarcılar. La a'budu ma ta'budun. Ben sizin kulluk ettiğiniz, ben sizin ibadet ettiğiniz şeylere asla kulluk etmem. وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ. Şu halinizle siz de benim kulluk ettiğim yaratıcıya kulluk edecek değilsiniz. وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدْتُمْ. Siz neye tapıyorsanız ben o taptığınız şeye yine kulluk edici değilim. وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ. Ve siz de bu halinizle, bu inatçılığınızla, bu kibrinizle dünyaya sadece dünyadan ibadet olarak bakışınızla benim kulluk ettiğim Allah'a kulluk edecek değilsiniz. Öyleyse lekum dinikum veliye din. Sizin dininiz size, benim dinim bana. Evet değerli kardeşlerim, çağlar ötesinden Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam dinleri adeta bir çorba haline getirip biraz putperestlik, biraz İslam, biraz bilmem ne gibi değerleri bir araya getirip yeni bir din inşa etmek isteyen nefislere karşı, inkarcılara karşı Kafirun suresiyle en güzel cevabı vermişti. Herkesin kendi dininde kalması. Sizin dininiz size, benim dinim bana demişti Peygamberimiz. Değerli kardeşlerim, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam getirmiş olduğu davetle aslında toplumda mazlum konumunda olan insanları izzet ve şerefiyle buluşturuyordu. Bunu çok iyi anlamamız gerekiyor. Bunu anlamadan niçin bir kölenin gelip de peygamberimize iman ettiğini anlayamayız. Peygamberimiz adalet duygusunun ortadan kalktığı bir toplumda yeniden insanların vicdanına merhameti, şefkati ve adalet duygusunu koyuyordu ki davetin o coğrafyada dürüstlüğü, o coğrafyada münevver olması yönüyle temayüz etmiş olan kişiler arasında karşılık bulmasının önemli sebeplerinden biri de budur. Hazreti Ebubekir niçin iman etmişti değerli kardeşlerim? Bunu iyi anlamamız gerekiyor. Ben Hazreti Hatice validemizin niçin iman ettiğini çok iyi anlıyorum. Ben kölelikten gelen Zeyd bin Harise'nin niçin iman ettiğini çok iyi anlıyorum. Ben çocukların mağdur ve mazlum olduğu bir toplumda Hazreti Ali'nin niçin iman ettiğini çok iyi anlıyorum. Davete ilgi duyan bir de zenginler vardı. Varlıklı olanlar vardı. Mekke'nin münevveri diyebileceğimiz okuması yazması olan, şiiri ve edebiyatı iyi bilen, toplumu iyi tanıyan seçkin insanlar da İslam davetine ilgi ve alaka duymuşlardı. Hazreti Ebubekir o nedenle iman edip de eziyet gören kölelerin elinden tutuyor, onları satın alıyor, onların ücretlerini ödüyor ve onlara hürriyetlerini hediye ediyordu. Malını bu yolda harcıyordu. Bir insan niçin malını böylesine değerler uğrunda harcar değerli kardeşlerim? Bir şuur olmasa, davetin değerinin ve kıymetinin farkında olunmasa, niçin insan parasını ve pulunu, değerlerini bu yüce değerler uğrunda harcar? Öyle ki hicret gerçekleşinceye kadar Hazreti Ebubekir Efendimiz malının büyük bir kısmını Mekke'de eziyet gören kölelerin satın alınıp hürriyetlerine kavuşturulmasına harcamıştı. Kölenin de bir insan olduğunu, zayıfların, fakirlerin, yolcuların, garip ve gurebanın da bir insan olduğunu ilk defa Mekke toplumuna haykıran bir peygamber gelmişti. Onlara kol kanat gelen, onlara kucak açan, onların ekmeğini suyunu düşünen, aç olup olmadıklarını düşünen bir peygamber, insanları yeniden insan olmaya, yeniden Allah'ın kulu olmaya, yeniden kullara kulluk etmekten vazgeçmeye davet ediyordu. Kulları kendi nefsine kulluk ettirmekten vazgeçmeye davet ediyordu. Ne mutlu bu davete icabet eden, ne mutlu bu daveti sahiplenen, ne mutlu bize bu daveti ulaştıran o kutlu insanlara. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi hepinizin üzerine olsun değerli kardeşlerim. Allah'a emanet olun.
Peygamberimizin hayatı.